Fyodor Dostoyevski. Dürüst Hırsız. Bilinmeyen birisinin notlarından. Bir sabah işe gitmek için hazırlanmış, tam çıkmak üzereydim ki hem aşçım hem çamaşırcım hem de hizmetçim olan Agrafena girdi odama. Şaşılası şeydi. Konuşmaya başladı benimle. Oysa son derece sessiz, saf bir kadındı. 6 yıldır yemeğe ne hazırlanacağı üzerine günlük 1-2 sözcükten başka hemen hiç konuşmamıştı benimle. Daha doğrusu başka bir konuda konuştuğunu duymamıştım. Birden, ''Bakın ne diyeceğim size efendim?'' diye başladı. ''Şu küçük odayı kiraya verseniz iyi olacak.'' ''Hangi küçük odayı? Hangisini olacak? Mutfağın yanındakini? Niçin? Niçin mi?'' İnsan evini kiraya niçin verirse onun için. Peki ama kim tutar orayı? Sorduğunuz şeye bakın, tutacak bulunur elbet. Öyle ama anacığım, çok dardır orası. Bir yatak koyunca adım atacak yer kalmaz. Kim oturabilir orada? Otur diyen kim zaten? Yatıp uyusun yeter, pencerenin içinde otursun. Hangi pencerenin? Siz de bilmiyormuş gibi soruyorsunuz yani. Holdeki pencerenin, orada oturur. Dikiş diker ya da ne isterse yapar. Belki sandalyede oturur. Sandalyesi de var çünkü. Evet, sandalyesi de, her şeyi de var. Kimdir bu sözüne ettiğin her şeyi olan? İyi, görmüş geçirmiş bir adam. Yemeğini ben hazırlayacağım. Odanın kirasıyla yemek için ayda 3 gümüş ruble alacağım ondan. Bir hayli uğraştıktan sonra orta yaşlı bir adamın Agrafena'yı mutfağın yanındaki küçük odayı ona kiraya vermeye, yemeğini de hazırlamaya razı ettiğini öğrendim. Agrafena'nın aklına koyduğu şeyi yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Yoksa huzurumu kaçırırdı. İstediği olmadığı zamanlar hemen derin düşüncelere dalar, durgunlaşırdı. 2-3 hafta sürerdi bu. Böyle zamanlarda yemekler bozulur, çamaşırlarım doğru dürüst yıkanmaz, yerler temizlenmez, kısacası tatsızlıklar birbirini izlerdi. Ağzı var dili yok bu kadının, kendi kendine bir karar verebilecek, kendisinin olan bir düşünceye varabilecek durumda olmadığının çoktan farkındaydım. Öte yandan zayıf beyninde seyrek de olsa rastlantıyla beliren düşünceye, karara benzer bir şeyin yerine getirilmemesi kadıncağızı bir zaman için ruhsal yönden yıkıyordu. Bu yüzden daha çok kendi huzuruma değer verdiğim için hemen söylediğini kabul ettim. Kimlik cüzdanı falan var mı bari? Ne demek? Var tabii. İyi, ciddi bir insan. 3 ruble verecek ayda. Ertesi gün orta halli, bekar, daireme yeni bir kiracı geldi. Ancak canım sıkılmamıştı buna. Sevinmiştim bile. Yalnızlık dolu, kapalı bir yaşayışım vardır benim. Tanıdığım hemen hiç yoktur. Çok seyrek evden çıkarım. 10 yıllık bu kapalı yaşamım yalnızlığa iyice alıştırdı beni kuşkusuz. Aslında varlığıyla yokluğu belli olmayan Agrafena gibi bir kadınla 10-15 belki de daha fazla yıl bir bekar evinde yapayalnız yaşamak çok sıradan, renksiz bir yaşamdır. Bu yüzden ağırbaşlı bir arkadaşın aramıza katılmasını sevinçle karşılamak gerekirdi. Agrafena yalan söylememişti. Kiracım görmüş geçirmiş bir insandı. Kimlik cüzdanında emekli asker olduğu yazıyordu. Kimlik cüzdanına bakmadan daha ilk görüşte yüzünden de anlamıştım bunu zaten. Asker emeklileri hemen belli ederler kendilerini. Astafi Ivanoviç'ti adı. Asker emeklilerinin en iyilerindendi. Güzel güzel geçinip gidiyorduk. Hele Astafi Ivanoviç başından geçen olayları anlatmaya başladığı zamanlar keyfimize diyecek olmuyordu. Benim gibi sıkıcı hayatı olan biri için böyle bir arkadaş bulunmaz nimetti. Bir gün gene başından geçen bir olayı anlattı. Etkilemişti beni anlattıkları. Nasıl olduğunu anlatayım. Bir gün evde yalnız kalmıştım. Astafi de Agrafena da kendi işleri için çıkmışlardı. Evde yalnızdım. Birisinin dış kapıdan girdiğini duydum. Yabancı olduğunu hemen anlamıştım. Gidip baktım. Hava soğuk, mevsim sonbahar olmasına karşın paltosuz, ufak tefek bir adam vardı antrede. ''Ne istiyorsun?'' ''Memur Aleksandrov burada mı oturuyor?'' ''Böyle bir kimse yok burada canım. Hadi güle güle.'' Yabancı geri geri giderek yavaşça kapıya yaklaştı. ''Kapıcı burada oturduğunu söylemişti de.'' ''Peki kardeşcağızım, yok işte, hadi git şimdi.'' Ertesi gün yemekten sonra Astafi Ivanoviç ters yüz ettiği ceketimi prova ederken gene birisi girdi antreye. Kapıyı açtım. Dünkü adam gözümün içine baka baka sakin bir tavırla askıdan pardösümü aldı, koltuğunun altına yerleştirip koşarak çıkıp gitti. Agrippina şaşkınlıktan ağzı bir karış açık adama bakıyor, pardösümü kurtarmak için bir şey yapmıyordu. Astapi Ivanoviç hırsızın peşinden koştu ama 10 dakika sonra boş elle soluk soluğa döndü. Adam sırra kadem basmıştı. ''Canımız sağ olsun Astapi Ivanoviç'' dedim. ''Neyse ki bir kürküm var, yoksa Ayaz'da bırakacaktı beni namussuz.'' Gel gelelim bu olay Astapi Ivanoviç'i öylesine etkilemişti ki pardösümün çalındığını bile unutmuştum. Kendine gelemiyordu bir türlü. Elindeki işi ikide bir bırakıyor, her şeyi, elinin ayağının nasıl tutulduğunu, adamın şuracıkta gözlerinin önünde pardösüyü askıdan nasıl aldığını bir kez daha, bir kez daha anlatıyor, sonra gene işinin başına oturuyordu. Birkaç dakika sonra işini gene bırakıyor, anlatıyor, anlatıyordu. Sonunda dayanamadı. Böyle adamların içeri girmesine izin veriyor diye kapıcıyı paylamak için aşağı indi. Dönünce bu kez Agrippina'yı azarlamaya başladı. Sonra gene işinin başına oturdu. Uzun süre söylendi durdu kendi kendine. Adamın içeri nasıl girdiğini, onun elinin ayağının nasıl tutulduğunu, gözlerimizin önünde pardösünün askıdan alınmasına nasıl ses çıkaramadığımızı, daha bir sürü şey anlatıp duruyordu. Sözün kısası, gerçi becerikli, iş bilir bir adamdı Astapi Ivanoviç ama son derece titiz, telaşlıydı da. Bu akşam Astapi Ivanoviç'e bir bardak çay uzatırken, can sıkıntısından sözü gene çalınan pardösüme getirmek amacıyla, oysa üzerinde çok konuşulduğu için bir de Astapi Ivanoviç'in aşırı içtenliği yüzünden artık gülünç kaçmaya başlamıştı bu konu. ''Adam fena uyuttu bizi Astapi Ivanoviç'' dedim. ''Haklısınız efendim.'' Aklına gelince tepesi atıyor insanın. Gerçi benim bir şeyim çalınmadı ama gene de elime geçse o yerden bitmenin, bence hırsızdan daha iğrenç bir yaratık yoktur yeryüzünde. Senin çalışarak, didinerek, alın teri dökerek elde ettiğin, kazandığın bir şeyi adam babasının malıymış gibi alıp gidiyor. Allah'ın belası. Tüh! Konuşmak istemiyor canım bu konuda. Öfkeden kuduracak gibi oluyorum. Siz acımıyor musunuz pardüsönüze efendim? Üzülmüyor musunuz? ''Evet Astapi Ivanoviç, haklısın. Bir şeyini hırsıza kaptıracağına ateşe at, yak daha iyi. Öyle ya, her hırsız bir olmaz kuşkusuz. Ama bir gün dürüst bir hırsızla da karşılaşmıştım. Hırsızın dürüstü de mi olurmuş? Ne biçim bir hırsızmış bu Astapi Ivanoviç? İnanın doğru söylüyorum efendim. Aslında hırsızın dürüstü olmaz kuşkusuz. Yani dürüst bir adamdı demek istedim. Ama gene de çaldı. Acımıştım zavallıya. Anlatsana nasıl oldu Astapi Ivanoviç?'' 2 yıl önceydi efendim. O zamanlar 1 yıl kadar işsizdim. İpsiz sapsız bir arkadaşım vardı. Ben daha işsiz kalmadan meyhanede tanışmıştık. Durmadan kafayı çekerdi. Serserinin tekiydi. Onun bunun sırtından geçinirdi. Eskiden bir yerde çalışıyormuş. Sarhoşluğu yüzünden yol vermişler ona. Çok zavallı bir adamdı. Üstünde başında yoktu. Bazen paltosunun altında gömleği bile olmazdı sanki. Varını yoğunu içkiye vermişti. Ama öyle gürültücü patırtıcı değildi. Uysaldı, iyi yürekli, içtendi. Bir şey istemeye utanırdı insandan. Zavallının canının içmek istediğini görür, sen kendiliğinden içki ısmarlardın ona. Neyse, bir gün karşılaştık işte. Daha doğrusu o yaklaştı yanıma. Benim baktığım yoktu ona. Ne tuhaf bir adamdı. Sadık bir köpek gibi ayrılmazdı insanın yanından. Sen nereye gidersen o da peşinden gelirdi. Topu topu bir kez görüşmüştük. Ne saftı. O gece alıp odama götürdüm onu. Neden götürmeyecektim? Kimlik cüzdanı vardı, tehlikeli bir adama benzemiyordu. Ertesi gün gene bende kaldı. 3. gün akşama kadar pencerenin içinde oturdu. O gece de kaldı. Adam başıma ekşiyecek galiba diye düşünüyordum. Hem içir hem karnını doyur, üstelik gece de odanda yatır. Biz çok zenginiz sanki. Benden önce de başka bir memurun evine dadanmış. Birlikte içiyorlarmış, ayık gezdikleri yokmuş. Sonunda ölmüş memur. Yemelyan İlyiç'ti adamın adı. Kara kara düşünüyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kovsam kovamıyordum. Acıyordum. Öyle zavallı, perişan, ezikti. Sesi çıkmazdı. Ağzını açıp bir şey istemez. Öyle oturur, uslu bir köpek gibi adamın gözlerinin içine bakardı. Görüyorsunuz işte. İçki ne durumlara düşürüyor insanı. Hadi git evimden Yemelyancığım. Nasıl derim ona? Diye düşünüyordum. Burada ekmek yok sana. Yerine düşmedin canım. Yakında benim durumum da seninkinden farksız olacak zaten. Nasıl bakabilirim sana? Böyle söylersem ne yapardı? Durmadan bunu düşünüyordum. Görür gibi oluyordum. Söylevimi dinlerken bir şey anlamadan oturduğu yerden öyle bakacaktı yüzüme. Daha sonra az bir şeycik anladığımı yavaşça inecekti pencerenin içinden, bohçasını alacaktı. Hiç unutmam, kırmızı ekoseli bezden delik deşik bir bohçası vardı. İçinde ne olduğunu kimse bilmezdi, yanından hiç ayırmazdı onu. Evet, bohçasını alacaktı, hem daha düzgün bir kılıklı olmak, hem üşümemek istiyormuş gibi paltosuna şöyle bir çeki düzen verecek, biraz da sahandaki solundaki delikleri saklamak için yapacaktı bunu. Gururlu bir insandı çünkü. Kapıya yürüyecek, gözünde bir damla yaş, merdivenden inmeye başlayacaktı. Zavallıyı, temelli yıkmak düşüncesi acı veriyordu bana. Öte yandan başka çıkar yol da yoktu. Çaresizdim. Neyse, Yemelyancığım, daha uzun zaman keyif çatamazsın burada, diye geçiriyordum içimden. Yakında ayrılacağız, o zaman hava alırsın. Evet efendim, sonunda ayrıldık. Alexander Filimovich çağırdı beni bir gün. Öldü, toprağı bol olsun. Senden çok memnunduk Astafi, dedi. Biz köye gidiyoruz ama yakında döneceğiz. Seni unutmayacağız kuşkusuz. Gene yanımıza alacağız seni. Alexander Filimovich'in konağında baş uşaktım. Çok iyi bir insandı. O yıl öldü zavallı. Onları köye yolcu ettikten sonra pılımı pırtımı toplayıp biraz da param vardı. Ayrıldım konaktan. Yaşlı bir kadının yanında bir oda tuttum. Kadının zaten bir tek boş odası vardı. O da eskiden bir konakta dadılık yapıyormuş. Ayrılmış işinden. Küçücük bir evde oturuyordu. Artık elveda Yemelyancığım, bir daha bulamazsın beni, diye düşünüyordum. Anlatırsam inanacak mısınız efendim? Bir akşam eve dönünce bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Ne görsem beğenirsiniz. Yemelyan odamdaki sandığın üzerinde oturmuyor mu? Ekoseli bohçası da yanı başındaydı. Paltosunu çıkarmamış, beni bekliyordu. Canı sıkılmasın diye de yaşlı kadından bir kilise kitabı almış, baş aşağı tutuyordu. Gene bulmuştu beni. Çaresizdim. Yapacak bir şey yok diye geçirdim içimden. Zamanında kovmalıydım onu. Açık açık sordum ona. Kimlik kağıdın yanında mı Yemelyan? Oturup düşünmeye başladım efendim. Bu yersiz yurtsuz adamın çok zararı olur muydu bana? Sonunda pek zararı dokunmayacağı kararına vardım. Karnını doyurmak gerek diye düşünüyordum. Ne olacak canım, sabahları bir parça ekmek veririm, yanına bir baş da soğan ekledim mi yeter ona. Öğleyinde soğan ekmek yer. Akşamları bir parça şarapla soğan, isterse ekmek de. Soframızda çorba falan görüldüğü günler başka bir şey yiyecek durumumuz kalmaz zaten. Ben pek pis boğaz değilim. Sarhoşlar da az yerler, içkilerini eksik etme yeter onlara. Bu adam meyhane köşelerinde canımı çıkarır benim. Öteki arkadaşı gelmişti birden aklıma efendim. Doğrusu Yemelyan bırakıp gitseydi beni yaşamın tadı kalmazdı. Onun veli nimeti olmaya karar vermiştim. Mahvolmaktan kurtaracağım zavallıyı. İçkiden geri çekeceğim onu diye düşünüyordum. Hele dur Yemelyancık diye geçirdim içimden. Pekala, kal bakalım. Ama her dediğimi yapacaksın. Yavaş yavaş bir işe alıştıracaktım onu. Bırakacaktım geçsin dolaşsın. Ben de bu arada onun ne gibi yetenekleri bulunduğunu, ne çeşit işlere yatkın olduğunu anlamaya çalışacaktım. Çünkü efendime söyleyeyim, bir insanın bir şey yapabilmesi için önce o işe yeteneğinin olması gerekir. Yemelyan'ı uzaktan uzağa incelemeye başlamıştım. Zavallı bir insan. Önce iyilikle yola getirmeye çalıştım onu efendim. Bak Yemelyan dedim, durum böyleyken böyle, kendine biraz dikkat etsen iyi olacak. Aylaklığı bırakmalısın artık. Baksana üstünde başında yok, söyleme sahip kaçmazsa palton kalbura dönmüş. Hiç de iyi bir şey değil bu. Gururuna gereken değeri vermelisin artık. Yemelyancık başı önünde dinliyordu beni. İnanın efendim içkiden bunamıştı sanki. İki sözcüğü yan yana getirip konuşamıyordu. Ne dersen de bir kulağından girip ötekinden çıkıyordu. Beni dinliyor dinliyor sonra derin bir göğüs geçiriyordu. Bir gün ne oldu? ''Niçin içini çekip duruyorsun Yemelyan İlgiç?'' diye sordum. ''Önemli değil Astafi Ivanoviç, üzülmeyin.'' dedi. ''Bugün iki kadın kavgaya tutuştu sokakta. Astafi Ivanoviç biri ötekinin elindeki böğürtlen dolu sepete yanlışlıkla çarpıp yere düşürmüş. Sonra o da tuttu berikinin elindeki böğürtlen sepetini kaptığı gibi yere çaldı. Bir de çiğnemeye başladı böğürtlenleri.'' ''Ne olmuş yani Yemelyan İlgiç?'' ''Hiç.'' ''Ne olsun Astafi Ivanoviç, laf olsun diye anlattım işte.'' ''Hiç ha?'' diye geçirdim içimden. ''Ah Yemelyancık, ah! Beynin sulanmış senin, beynin! Gorohovaya Caddesi'nde bir bey bir kağıt para düşürdü. Hayır hayır, Gorohova Caddesi değil, Sadovaya Caddesi'ydi. Bir köylü gördü parayı. Benim kısmetimmiş.'' dedi. aynı parayı bir köylü daha görmüştü. O da paranın kendi kısmeti olduğunu söyledi. ''Ben senden önce gördüm.'' dedi. Sonra Yemelyan İlyiç, ''Anlayacağınız kapıştılar, Astafi İvanoviç. Bir polis memuru geldi. Parayı alıp B'ye götürdü. Köylülere de, ''Kesin, yoksa içeri atarım sizi.'' diye gözdağı verdi. ''Anladık Yemelyan İlyiç. Peki ama bunda anlatmaya değecek ne var?''
''Hiç. Öyle anlattım işte.''
Görenler gülüştüler, Astafi İvanoviç. ''Ah Yemelyancığım, yazık oluyor sana, yazık. Bak ne diyeceğim Yemelyan İlyiç. Söyleyin, söyleyin Astafi İvanoviç. Bir iş tutmalısın artık. Evet tutmalısın. Yüzüncü kez söylüyorum sana. Bir iş tut artık. Acı kendine. Ne iş tutayım Astafi İvanoviç? Ne yapabilirim ki ben? Hem kim alır beni işe?'' ''Sarhoşluğun yüzünden memurluktan attılar seni. Hala uslanmadın. Şey Astafi İvanoviç... Meyhanenin büfesindeki villası bugün karakola çağırmışlar. Sebep neymiş? Bilmiyorum Astafi İvanoviç. Bir şey yapmıştır ki çağırmışlardır. Ah Yemelyancık diye düşündüm. İşimiz harap seninle. Günahlarımızın cezasını çekiyoruz. Böyle adamı ne yaparsınız efendim? Ama doğrusu yaman bir delikanlıydı. Bir konuşmamızda beni dinledi, dinledi, sonra canına tak etti sanırım. Kızdığımı da anlayınca paltosunu kaptığı gibi çıkıp gitti, kayıplara karıştı. Bir daha akşama sarhoş döndü. Kim içirdi onu, kim para verdi, Tanrı bilir. Benim bir günahım yok bunda. Olmaz Yemelyan İlyiç, dedim. Kendini perişan etmene izin veremem. Artık içki yasak sana, duyuyor musun? Yasak. Eve bir daha sarhoş döndüğünü görürsem... ''Merdiven başında gecelersin, içeri almam seni.'' Yemelyancık bu sözüme karşılık bir iki gün uslu oturdu. Üçüncü gün gene sıvıştı. Bekledim, bekledim, yok oğlu yok. Ne yalan söyleyeyim, korkmaya başlamıştım. Acıyordum ona, yaptığıma bin pişman olmuştum. Zavallıyı niçin korkuttum diye kızıyordum kendime. Nereye gittiğini merak ediyordum. Ona bir şey olacak diye içim içimi yiyordu. Gece oldu, ne gelen var ne giden. Sabah dışarı çıktım. Bir de ne görsem beğenirsiniz. Merdiven başında kıvrılıp yatmamış mı? Başını basamağa dayayıp uyumuş. Soğuktan buz kesmiş. Ne oldu sana Yemelyan? Tanrı iyiliğini versin, emi. Nerelerdeydin? Geçen gün kızdınız bana Astafi İvanoviç. Canınızı sıktım. Merdiven başında yatacağımı söylemiştiniz. Ben de içeri girmeye cesaret edemedim Astafi İvanoviç. Burada yattım. Hem sinirlendim hem üzüldüm. ''Kendine başka bir iş bulsan iyi olacak Yemelyan.'' dedim. ''Merdiven bekçiliği yakışmaz sana.'' ''Ne gibi bir iş Astafi İvanoviç?'' ''Amma da manyaksın ha.'' İyice öfkelenmiştim. ''Dikiş dikmesini öğren hiç olmazsa. Şu paltona baksana bir. Deliksiz yeri kalmadığı gibi bir de merdivenleri süpürmüşsün onunla. Eline bir iğne al, deliklerini kapa bari. Kafayı çekmekten başka düşündüğün şey yok.'' ''Böyle işte efendim. Şakadan söylemiştim ona öyle.'' Ama o korktu. Hemen iğneyi aldı eline. Paltosunu çıkardı. İpliği iğneye geçirmeye koyuldu. Durmuş ona bakıyordum. Beceremiyordu. Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Elleri titriyordu. Ne kadar uğraştıysa iplik iğnenin deliğine bir türlü girmiyordu. Gözünün birini kapıyor, alt dudağını ısırıyor, ipliğin ucunu ıslatıyordu. Gene olmuyordu. Sonunda pes etti. İğne ipliği bir yana bırakıp yüzüme bakmaya başladı. ''Hadi Yemelyan, mahcup ettin beni.'' dedim. ''Başkasının yanında yapsaydım bunu, kafanı koparırdım. Şakadan sitem etmiştim sana, anlamadın. Tanrı iyiliğini versin. Boş otur, böyle tuhaf şeyler yapma razıyım. Merdiven başında da yatma, rezil etme beni. Elimden ne gelir benim Astafi İvanoviç? Sarhoşun teki olduğumu, bir işe yaramadığımı kendim de biliyorum. Ama sizi, veli nimetimi boşuna kızdırıyorum gene de.'' Mosmor dudakları birden titremeye başladı. İri bir gözyaşı damlası beyaz yanağından aşağı yuvarlanıp sakalının üzerinde durdu. Biraz sonra hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Aman tanrım! Yüreğime bir bıçak saplanmıştı sanki. Ne de duyguluymuş meğer. Oysa öyle olduğunu hiç sanmıyordum. Kimin aklına gelirdi? Yo Yemelyan diye düşündüm. Yakamı kurtaracağım senden. Defolup gideceksin başımdan. Sözü uzatmayayım efendim. Aslında saçma, önemsiz bir olaydı bu. Anlatmaya bile değmezdi. Yani şunu söylemek istiyorum ki bir değeri olamaz sizin gözünüzde. Ama ben başıma o olayın gelmemesi için varımı yoğumu verirdim. O zamanlar mavi bir pelerinim vardı efendim. Olmaz olaydı. Mavi ekose kumaştan bir pelerin. Petersburg'a sık gelen bir çiftçi ısmarlamıştı onu bana. Sonra da vazgeçmiş, almamıştı. Darmış. Anlayacağınız elimde kalmıştı. Güzel bir şeydi. Kumaşı da iyiydi. Bit pazarında 50 ruble rahat verirlerdi ona. Ama götürmemiştim bit pazarına. Niçin götürecektim ki? Petersburglu baylara 2 pantolon çıkarırdım ondan. Bir yeleklik kumaş da bana kalırdı. Bilirsiniz efendim, bizim gibi yoksullar böyledir. Ne bulsalar sevinirler. O günler Yemelyan da bir değişmişti ki sormayın. Bir hüzün çökmüştü üzerine sanki. Bir gün içmedi. Ertesi gün gene içmedi. Üçüncü gün gene öyle. Ağzına içki koymuyordu. Hep kara kara düşünüyordu. Paramı vermiyor sana kimse, yoksa öğütlerimi dinleyip yeter artık dedin de Tanrı yoluna mı girdin diye düşünüyordum. Tam o sıralar bir kutsal bayram vardı efendim. Kiliseye gittiğimde içeri girer girmez şaşkınlıktan dondum kaldım. Benim Yemelyan pencerenin içinde oturuyordu. Sarhoştu, sallanıyordu. Ah dedim kendi kendime, ne adamsın sen. Birkaç gün sonra nedense sandığı açmam gerekti. Kapağı kaldırdım. Baktım pelerin yok. Aradım taradım gene yok. Altına üstüne getirdim sandığın, içindekileri boşalttım, pelerin yok olmuştu. Can evimden vurulmuşa döndüm. Koşup yaşlı kadının yakasına yapıştım. Günahını almışım kadıncağızın. Gerçi Yemelyan'dan kuşkulanmamı gerektirecek bir delil vardı ortada. Sarhoştu çünkü o gün. Ama ondan kuşkulanmak aklımın ucundan geçmiyordu. Yaşlı kadın, ''Hayır koçum'' dedi. ''Ben almadım. Yemin ederim ben almadım. Pelerin ne işime yarar benim? Giyebilir miyim ki alayım? Hem giyeceğim var benim. Geçenlerde bir bey vermişti. Bilmiyorum efendim, bilmiyorum.'' Odama kimlerin girip çıktığını sordum. ''Hiç kimse koçum'' dedi. ''Hiç kimse girmedi odanıza. Hep buradaydım. Yemelyan İlyiç çıktı, sonra geldi. Şimdi orada, ona sorun.'' ''Yemelyancığım'' dedim. ''Yeni diktiğim pelerini gördün mü? Hani çiftçiye dikmiştim.'' ''Hayır Astafi İvanoviç'' dedi. ''Görmedim. İşe bakın, gene aramaya koyuldum. Aradım, taradım, yok. Yemelyan oturduğu yerden beni izliyordu.'' Çok sarhoştu. Sallanıyordu. Sandığın üzerine bağdaş kurup oturdum efendim. Yan gözle şöyle bir baktım ona. Birden yüreğim sızladı. Yüzümün kızardığını hissettim. Yemelyan da başını kaldırıp bana baktı. ''Hayır Astafi İvanoviç dedi. ''Pelerininizi belki de benim aldığımı sanıyorsunuzdur.'' ''Peki ama nereye gitti bu pelerin Yemelyan İlyiç?'' ''Görmedim pelerininizi Astafi İvanoviç. Hiç görmedim.'' Koyduğum yerde olmadığına göre ayaklanıp kendi gitti öyleyse. Belki siz birine verdiniz onu, hatırlamıyorsunuz Astafi İvanoviç. Böyle söyleyince bir tuhaf oldum. Kalkıp pencerenin yanına gittim. Kandili yaktım. İşimin başına oturdum. Alt kattaki memura bir ceket dikiyordum. Ama içime bir ateş düşmüştü sanki. Yüreğim sızlıyordu. İnanın odamda ne var ne yok hepsi yansa öyle fena olmazdım. Yemelyan canımın çok sıkıldığını anladı sanırım. İnsanoğlu, kuşların fırtınayı önceden hissettikleri gibi tehlikeye yakın olduğunu hisseder. ''Şey, Astafi İvanoviç'' diye başladı Yemelyancık. Sesi titriyordu. ''Bugün sağlık memuru Antip Rohiç bir arabacının dul karısıyla evlendi.'' Yüzüne dik dik baktım. Başımda kuşkusuz öfke de vardı. Yemelyan fark etti bunu. Baktım, kalkıp karyolanın yanına gitti. Orada bir şey aramaya koyuldu. Bekliyordum. Uzun süre karıştırdı oraları. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. ''Yok, burada da yok. Nereye gitti Meret? Ne olacak?'' diye bekliyordum. Yemelyan yere diz çöküp karyolanın altına girdi. Sabredemedim. ''Ne yapıyorsunuz orada Yemelyan İlyiç?'' diye sordum. ''Pelerini arıyorum Astafi İvanoviç. Belki buraya düşmüştür.'' ''Ne oluyor size?'' dedim. Canım sıkkın olduğu için önemli bir kişiymiş gibi konuşmaya başlamıştım onunla. ''Ne oluyor size efendim? Benim gibi değersiz bir insan için eziyete giriyorsunuz. Boşuna yere diz çöküp dizlerinizi incitiyorsunuz.'' ''Önemi yok Astafi İvanoviç. Bakarsınız buraya düşmüştür. Buluveririm onu.'' ''Beni dinle Yemelyan İlyiç.'' ''Buyurun Astafi İvanoviç.'' ''Sakın sen almış olmayasın pelerini.'' dedim.
Yaptığım iyiliklere karşılık hayasızca çalmış olmayasın. Anlayacağınız, karyolanın altına girince uyanmıştım. Hayır, Astafi Ivanoviç, dedi. Ama başı karyolanın altında, ayakları dışarıda, öyle kala kalmıştı. Uzun süre öyle durduktan sonra çıktı karyolanın altından. Baktım, yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Doğruldu, gelip yanıma oturdu. 10 dakika sonra birden ayağa kalktı, karşıma dikildi. ''Hayır, Astafi Ivanoviç!'' dedi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Hayır, Astafi Ivanoviç!'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Pelerininizi ben almadım!'' Zangır zangır titriyordu. Konuşurken yumruğuyla göğsüne vuruyordu. Sesi çatlak çatlak çıkıyordu. Birden dehşete kapıldım. Oturduğum yerde kala kalmıştım. ''Neyse, Yemelyan İliç,'' dedim. ''Bağışlayın beni, çok aptalım. Yok yere gururunuzu incittim. Bir pelerin kayboldu diye ölecek değiliz ya, varsın kaybolsun. Tanrı'ya şükür, elimiz ayağımız tutuyor. Hırsızlık etmemiz de, dilenmemiz de gerekmiyor. Çalışır, ekmek paramızı çıkarırız.'' Yemelyan beni dinledi, dinledi. Karşımda bir süre dikildikten sonra baktım oturdu. Gece geç saatlere dek öyle kıpırdamadan oturdu. Ben uyudum, o hala oturuyordu. Sabah uyandığımda baktım, paltosuna sarınıp yere uzanmış öyle uyuyor. Besbelli gururu çok incinmişti. Karyolaya bile gelip yatmamıştı. Şunu söylemek isterim ki size efendim, o zamanlar hiç sevmiyordum onu. Yani ilk günler nefret ediyordum ondan. Sanki öz oğlumu yolda çevirip soymuştu. Bana dünyanın en büyük kötülüğünü yapmış gibi elimden gelse bir kaşık suda boğardım onu. ''Ah, sen yok musun Yemelyan?'' diye geçiriyordum içimden. Yemelyan'a gelince efendim, 2 hafta her gün aralıksız içti. İyice sapıttı anlayacağınız. Sabah erkenden çıkıp gidiyor, bir daha gece yarısından sonra geliyordu. 2 hafta hiç konuşmadı benimle. Sözlerimden alınmıştı anlaşılan. Ya da kendini cezalandırıyordu. İçeceği kadar içip içkiye verecek bir şey kalmayınca gene pencerenin içinde pineklemeye başladı. Hiç unutmam, 3 gün 3 gece öyle oturdu orada. Hiç konuşmadı. Bir ara baktım, ağlıyordu. Oturduğu yerde sessiz sessiz ağlıyordu efendim. Şıpır şıpır yaşlar akıyordu gözlerinden. Size bir şey söyleyeyim mi efendim? Yaşını başını almış bir adamı, hele Yemelyan gibisini ağlarken görmek dokunuyor insana. ''Neyin var Yemelyan?'' dedim. Birden ürktü, irkildi. O günden beri ilk kez konuşuyordum onunla. ''Bir şey yok Astafi Ivanoviç. Tanrı iyiliğini versin senin Yemelyan. Amma da üzüldün şüphelerin işine. Bırak canım, ne diye Karadeniz'de gemilerin batmış gibi düşünüp duruyorsun öyle?'' Acımıştım ona. ''Onu düşünmüyorum Astafi Ivanoviç. Bir iş tutmak, çalışmak istiyorum.'' ''Ne gibi bir iş Yemelyan İliç?'' ''Nasıl olursa olsun. Eskiden olduğu gibi gene bir iş bulabilirim belki.'' ''Yedosey Ivanoviç'e gittim. Size yük olduğum için üzülüyorum Astafi Ivanoviç. Kendime bir iş bulunca bana yaptığınız iyilikleri unutmayacağım Astafi Ivanoviç.'' ''Kes artık Yemelyan, kes. Oldu bir kez işte. Tutamadım kendimi. Ama geçti artık. Unutalım gitsin. Eskisi gibi kardeş kardeş geçinip gidelim.'' ''Hayır Astafi Ivanoviç. Belki hala şey sanıyorsunuzdur. Ama ben almadım pelerininizi.'' ''Neler söylüyorsun sen Yemelyan?'' ''Almadım Astafi Ivanoviç, almadım. Bundan böyle yanınızda kalamayacağım. Kusuruma bakmazsınız sanırım Astafi Ivanoviç.'' ''Ah Yemelyan, ah! Kovan mı var seni? Kötü bir şey mi söyledim sana?'' ''Hayır Astafi Ivanoviç, size yük olmaktan utanıyorum. İyisi mi gideyim ben?'' Anlayacağınız fena gücenmişti adamcağız. Baktım gerçekten kalktı, paltosunu giyinmeye koyuldu. ''Nereye gidiyorsun Yemelyan İliç?'' ''Beni dinle, kendine gel. Ne oluyor sana? Nereye gidiyorsun?'' ''Olmaz Astafi Ivanoviç. Hadi hoşça kalın, tutmayın beni.'' Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. ''Daha fazla yük olmak istemiyorum size. Artık değiştiniz.'' ''Nasıl değiştim yani?'' ''Hayır, değiştiğim falan yok. Yalnız başına yapamazsın sen Yemelyan İliç. İyiyi kötüyü ayırt edemeyen küçük bir çocuk gibi perişan olursunuz.'' ''Hayır Astafi Ivanoviç, farkındayım. Dışarı çıkarken sandığınızı kilitliyorsunuz artık. Gözümden kaçmıyor. Üzülüyorum, ağlıyorum. İyisi mi bırakın beni, alıp başımı gideyim Astafi Ivanoviç. Evinizde kaldığım sürece size ettiğim kötülükleri de bağışlayın. Siz olsanız ne yapardınız efendim? Gitti. Gelir diye bütün gün bekledim, gelmedi. İkinci, üçüncü günlerde bekle, bekle yok. Korkmaya başladım. Yemekten içmekten kesildim. Geceleri uyku girmiyor gözüme. Kolum kanadım kırılmıştı. Dördüncü gün daha fazla dayanamadım artık. Çıkıp bütün meyhaneleri dolaştım. Sordum, soruşturdum. Yok. Yer yarılmış içine girmişti sanki Yemelyancık. Sonunda başını, o çileli başını bir derde mi soktu acaba diye düşünüyordum. Belki de sarhoş sarhoş bir duvarın dibinde öldün, çürümüş bir kütük gibi yatıyorsundur orada. Bitkin eve döndüm. Ertesi gün gene onu aramaya çıkacaktım. Öyle karar vermiştim. Gitmesine göz yumduğum için kendi kendime lanet okuyordum. Beşinci gün, bayram da o gün, ortalık aydınlanırken baktım odanın kapısı usulca açıldı. Yemelyan girdi içeri. Yüzü mosmordu. Sokakta uyumuş gibi çamur içindeydi saçı başı. Zayıflamıştı. Paltosunu çıkardı. Sandığın üzerine oturup yüzüme bakmaya başladı. Sevinmesine sevinmiştim ama eskisinden daha çok da üzülmüştüm. Bakın ne diyeceğim efendim. Gerçi, bakın ne diyeceğim efendim. Gerçi günahtır ama Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklayayım? Bir duvar dibinde köpek gibi geberip gitseydi de dönmeseydi evime daha çok sevinirdim. Ama gelmişti Yemelyan. Siz de kabul edersiniz ki birini bu durumda görmek üzüntü verir insana. Ağırlamaya başladım onu. Avutmaya çalıştım. Döndüğüne çok sevindim Yemelyancığım dedim. Nerelerdeydin? Dün meyhane meyhane dolaşıp aradım seni. Karnın aç mı? Değil Astafi Ivanoviç. Hadi hadi açsındır. Dünden birazcık pancar çorbası vardı. Haşlanmış sığır eti de var. Bir başta soğan al, doyur karnını. Hadi ne diyorum sana? Otur da karnını doyur. Getirip önüne koydum yemekleri. Üç gündür ağzına bir lokma koymadığı belliydi. Lokmaları çiğnemeden yutuyordu. Kuşkusuz açlığa dayanamayıp geri geldiğini anlamıştım. Onun bu durumunu görünce bir hoş oldu içim. Duygulandım. Koşup biraz içki getireyim ona diye düşündüm. İçsin, açılsın, bu işi de burada bitirelim. Artık bir kızgınlığım yok sana karşı Yemelyancığım. Gidip şarap getirdim. Barışmamızın onuruna içelim Yemelyancığım dedim. Bizim için bayram bugün. İçmek istiyor musun? İç, iç, iyi gelir sana. Elini uzattı. Öyle ürkek, ezik bir el uzatıştı ki bu, şarap doldurduğum bardağına parmaklarının ucuyla dokundu. Bir an öyle durdu. Sonra yavaşça aldı bardağı. Ağzına götürdü. Eli titriyor, şarap yerlere dökülüyordu. Ama içmedi. Bardağı masanın üzerine geri koydu. ''Ne oluyor sana Yemelyancığım?'' ''Şey, Astafi Ivanoviç.'' ''Ne o? İçmiyor musun?'' ''İçmiyorum Astafi Ivanoviç. Bir daha içki koymayacağım ağzıma.'' ''Bu yoldan dönmeye mi karar verdin Yemelyan? Yoksa yalnız bugünlük mü içmeyeceksin?'' Soruma bir yanıt vermedi. Gözümü ayırmıyordum ondan. Biraz sonra kolunu masaya yatırıp başını üzerine koydu. ''Hasta mısın Yemelyan?'' ''Hastayım Astafi Ivanoviç.'' Kaldırıp yatağa yatırdım onu. Durumu gerçekten fenaydı. Alnı ateş gibi yanıyordu. Zangır zangır titriyordu. Bütün gün başucunda oturup bekledim. Gece daha da fenalaştı. Sirkeye yağ karıştırıp içine soğanla ekmek doğradım. ''Al ye şunu Yemelyan.'' dedim. ''Bu iyileştirir seni.'' Başını salladı. ''Hayır Astafi Ivanoviç. Bugün yemek yemeyeceğim.'' Çay hazırladım. Ev sahibesi yaşlı kadının iki ayağını bir pabuca soktum. İçmedi. Demek çok hasta diye düşündüm. Sabah kalkıp doktora gittim. Yakında Kostopravov adında tanıdığım bir doktor vardı. Ben daha Bosomyaginlerin evinde çalışırken tanışmıştık. Hastalandığım zamanlar hep ona giderdim. Doktor geldi. Yemelyan'ı muayene etti. Durumu çok kötü dedi. Boşuna çağırdınız beni. Gene de bir ilaç yazayım ona. Ama yazdığı ilacı içirmedim Yemelyan'a. Doktor saçmalıyor diye düşündüm. Bu arada beşinci güne de girmiştik. Kıpırdamadan yatıyordu efendim. Yanımda teslim etti ruhunu. Pencerenin içinde oturmuş dikiş dikiyordum. Yaşlı kadın sobayı yakıyordu. Üçümüzün de sesi çıkmıyordu. Öz evladımı kaybetmek üzereymişim gibi üzülüyordum efendim. İçim parçalanıyordu. Yemelyan'ın bana baktığını biliyordum. Sabahtan beri gözlerini ayırmamıştı benden. Hep bir şey söylemek için zorlamıştı kendini ama cesaret edememişti. Sonunda başımı çevirip baktım ona. Gözlerinin içinde derin bir keder vardı zavallının. Bana bakıyordu. Ona baktığımı görünce başını önüne eğdi. Astafi Ivanoviç. Ne var Yemelyancığım? Şey, nasıl söylesem. Paltomu diyecektim. Bit pazarında satılığa çıkarsak ne kadar verirler acaba? Bilmem ki, dedim. Belki 3 ruble verirler Yemelyan İliç. Oysa böyle bir şey yapacak olsa gülerlerdi ona. Bir kapik bile vermedikleri gibi bu pırtı satılır mı diye alay ederlerdi onunla. Adamcağızın huyunu bildiğim için özellikle öyle söylemiştim. Ben 3 gümüş ruble verirler sanıyordum Astafi Ivanoviç. Yün kumaştandır çünkü. 3 ruble olur mu? Bilmem Yemelyan İliç, götürecek olursam baştan 3 ruble iste. Yemelyan bir an sustu, sonra gene seslendi bana. Astafi Ivanoviç, ne var Yemelyancığım? Öldüğüm zaman paltomla gömmeyin beni, satın onu. Öyle yatarım ben tabutun içinde. Para eder çünkü, belki işinize yarar. O anda öyle fena oldum ki efendim, anlatamam. Öleceğinin farkındaydı zavallı. Gene sustuk. 1 saat kadar hiç konuşmadık. Bir kez daha dönüp baktım. Bana bakıyordu. Göz göze geldiğimizde gene önüne eğdi başını. ''Su içmek ister miydiniz Yemelyan İliç?'' dedim. ''Verin içeyim Astafi Ivanoviç. Tanrı sizden razı olsun.'' Su verdim, içti. ''Sağ olun Astafi Ivanoviç.'' ''Daha bir şey ister misin Yemelyancığım?'' İstemem Astafi Ivanoviç. Hiçbir şey istemem. Ama şey...
Ne var?
O... Evet Yemelyancığım. O pelerini... Şey... Pelerininizi ben almıştım Astafi Ivanoviç.
Tanrı bağışlasın günahını Yemelyancığım dedim. Çok bedbaht bir insansın. Üzülme. O anda yüreğime bir şey saplandı sanki efendim. Tutamadım kendimi. Gözlerimden yaşlar boşaldı. Ağladığımı görmesin diye arkamı döndüm. Astafi Ivanoviç. Baktım bir şey söylemek istiyordu. Yattığı yerden doğrulmaya çalışıyor, kendini zorluyor, dudaklarını oynatıyordu. Yüzü birden kıpkırmızı kesildi. Bana bakıyordu. Sonra birdenbire beyazlaşmaya başladı yüzü. Beyazlaştı, beyazlaştı, ufacık kaldı. Başını geri attı. Derin bir soluk aldı. Ruhunu teslim etti. Son.